Akabe biatlarından sonra Mus'ab bin Umeyr, Abdullah bin Ümmü Mektum ve onlara destek ve yardımcı olan Esad bin Zürare, Sa'd bin Muaz, Useyd bin Hudayr gibi Ensar'ın gayretleriyle Medine'de neredeyse İslam'ın girmediği ev kalmamıştı. Her geçen gün Belde-i Tayyibe, yani güzel belde olmayan namzet bu şehirden gönlü sürur veren yeni haberler geliyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisiyle birlikte Mekke'de bulunan Müslümanlara Medine'ye hicret, orada bulunan mümin kardeşlerine katılmalarını istiyor ve şöyle diyordu: Allah azze ve celle sizlere kardeşler ve güven duyacağınız bir belde nasip etmiştir. Müminler küçük gruplar halinde Medine'ye hicrete başlamıştı. Ev, bark, akrabalar, bazen eş ve çocuklar, mal, mülk, çocukluk hatıralarının geçtiği yerler geride bırakılıyor, Allah için din-i mubin uğruna meçhule doğru yola çıkılıyordu. Hicaz'ın batısında uzanan Seravat dağları ve aralarında uzanan vadiler her gün bir veya birkaç hicret yolcusuna şahit oluyor, kıvrım kıvrım yollar onlara geçit veriyordu. Kureyş hicret iznini duymuş, boş durmuyordu. Hicreti engellemek için uğraşıyor, son işkence türlerini deniyor, gidenlerin ellerinden mallarını almaya çalışıyor, mallarını bırakarak gitmek zorunda kalanların geride kalan mallarına da el koyuyordu. Mekke'den ayrılan müminler Medine'ye ulaşmaya başlamıştı. Böylece Mekke yavaş yavaş sinesindeki Müslümanları Medine'ye veriyordu. Medineliler kendilerine ulaşan din kardeşlerini bağırlarına basıyor, dayanışmanın en güzel numunelerini sergiliyorlardı. Daha da sergileyeceklerdi. İslam tarihi Ensar'ın bu kardeşlik duygularını, fedakarlıklarını asla unutmayacaktı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müminleri yolcu ediyor, kendisi de Mekke'den ayrılmak, Medine'ye hicret için Rabbinden izin bekliyordu. Ömer, Talha, Hamza, Rubeyr, Zübeyr radıyallahu anhumların hepsi hicret etmişti. Mekke'de sadece hapsedilen, özel olarak gözetlenenle Ebu Bekir ve Ali radıyallahu anhlar kalmıştı. Müşrikler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de hicret edeceğini biliyorlardı. O da gidecek, hüküm ve sultalarının fazla tesir edemediği bir şehirde müminlerin başına geçecek ve bir daha da önünü almak çok zor olacaktı. Müslümanların Mekke'deyken sergiledikleri sabır, sebat, fedakarlık örneklerini yakından tanıyorlardı. Kim bilir Medine'de neler olacaktı? Buna göz yumamazlardı. İlerden biri atalarından Kusay'ın evini kulüp haline getirmişlerdi. Bu ev artık Dar-ı Nedve diye adlandırılıyordu. Kureyşliler orada toplanıyor, orada kararları alıyor ve uygulamaları oradan takip ediyorlardı. Yine orada toplandılar. Çok şeyler söylendi, çok fikirler öne sürüldü. Sonunda alınan karar şuydu: her kabileden güçlü, sülale bağlara kuvvetli birer genç seçilecek. Bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine hep birden saldıracak, tıpkı bir koro tek bir kılıç gibi bir darbede onu öldürecekler. Haşimoğulları bütün kabilelere karşı kan davası sürdüremeyecek. Diyete razı olacak. Bu diyette fazlasıyla verilecek ve bu iş böylece kapanıp gidecekti. Buluş iyiydi. Onlara göre neticede kesindi. Resulüne risalet görevini veren Rabb'ı elbette ki onu koruyacaktı. Kurulan tuzağı ona haber vermişti. Yine de hicret gerçekleşecekti. Güneşin ışıklarını ve sıcaklığını bütünüyle yönelttiği o insanların istirahate çekildiği bir saatte Allah Resulü Ebu Bekir'in yanına geldi. O günlerde henüz yaşı küçük olan Ayşe validemiz, Allah Resulü'nün evlerine daima ya sabahın erken saatlerinde veya akşam üzeri geldiğini, böyle bir vakitte ilk defa kapılarını çaldığını nakleder ve onun bu geliş saatinden çok ciddi bir şey için geldiğini anlamıştık derdi. Allah Resulü'nün bu saatte gelişi Ebu Bekir'i de heyecanlandırmıştı. Merakla Resulullah'a bakarken o, "Allah çıkış ve hicret için izin verdi." buyurdu. Ebu Bekir radıyallahu anh sevinçten uçuyordu. "Ey Allah'ın Resulü, yol arkadaşlığımı?" diye sordu. "Evet, yol arkadaşlığı, hicret arkadaşlığı." cevabını aldı. Bu aziz insanın sevinci gözyaşlarına dönüşmüştü. Günlerdir bu ümitle bekliyordu. Yol için uygun develeri hazırlamış, yol rehberini bile kiralamış, tetikte bekliyordu. Ayşe validemiz henüz baba evindeydi. Bu konuşmayı ablası Esma ile birlikte onlar da dinlemişlerdi. "O güne kadar sevinçten ağlayan birini görmemiştim." diyerek kendi duygularını, hayretini dile getirirken bu tarihi anı ve babasının duygularını da böylece gelecek nesillere nakletiyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu haberi verdikten sonra eve döndü. O gece hicret gecesi Ali radıyallahu anh'ı yatağına yatırmış, bürdesiyle örtmüş, "Hedefleri benim, sana bir zarar dokunmayacak." buyurmuştu. Ondan yanındaki emanetleri sahiplerine dağıtmasını istedi. Gecenin karanlığı çökmüş, görevli savaşçılar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evinin çıkışında yerlerini almışlardı, hazırdılar. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evlerinden çıktıklarında hiç de hazır değildiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yerden bir avuç toprak alarak üzerlerine serpiyor, garip bir ağırlık çöküyor, gözler görmüyor ve Yasin suresinin ilk ayetlerini okuyarak oradan ayrılıyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uzaklaşmıştı. Onlar hala bekliyordu. Bir kişi koşarak bulundukları yere geldi ve "Ne bekliyorsunuz?" diye sordu. "Muhammed'i," dediler. "Yazıklar olsun, o çıktı ve çoktan yolunu tuttu," dedi. Birden heyecanlandılar. İçeriye uzandılar, yatakta yatıyordu. Yorganına bürünmüş yatan kişiyi görünce içleri rahatlamış, telaşları da geçmişti, çekildiler. İşlerini dışarıda göreceklerdi. Ev içine saldırıp yıllarca kötü anılmak, hedeflerinin boyutunu aşmak istemiyorlardı. Kendilerine de böyle tembih edilmişti ve beklediler. Onlar beklerken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'in yanına geldi. Ev içinde yapılan kısa bir görüşmeden sonra evin arka tarafından çıkarak gözden kayboldular. Aylardan Rebiülevvel, günlerden pazartesiydi. Mekke'den sıyrılarak güneye doğru yöneldiler. Sonra güneydoğuya doğru kayarak Sevr Dağı'na geldiler. Yamaçları tırmandılar ve hemen hemen tam zirvede yer alan mağarada gizlendiler. Bu bir şaşırtma hareketiydi. Medine kuzeydeydi. Onlar aksi istikametten çıkmış, ilk hız geçinceye kadar Sevr mağarasını kendilerine sığınak edinmişlerdi. Yol boyu Ebu Bekir'in yüreği Allah Resulü için atıyordu. Her zaman tehlike gelebilecek noktalarda yer alıyor, yolları, yamaçları varınca mağarayı önceden kontrol ediyor, vefanın ve yol arkadaşlığının en güzel örneklerini sunuyordu. Sabah olmuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yatağından Ali radıyallahu anh kalktı ve kendisine verilen vazife için harekete geçti. Göz altında tuttukları yataktan Resulullah'ın kalkacağını bekleyen müşrikler neye uğradığını şaşırmışlardı. O şaşkınlık içerisinde Dar-ı Nedve'ye koştular. Mekke'de müthiş bir telaş başlamıştı. Ekipler hazırlanıyor, süvariler her tarafa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi aramak üzere koyuluyorlardı. İzciler peşine düşmüş, bir ipucu, bir iz kovalıyorlardı. Diğer taraftan Ali radıyallahu anh kendisine emredildiği gibi önceden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bırakılmış olan emanetleri dağıtmaya başladı. Ne gariptir ki Kureyşliler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme düşmandı ama bir sefere çıkacağı zaman ona güvenir, altınını, gümüşünü, kıymetli mallarını ona verirlerdi. Üzerinde titrenilen, güven duyulması istenen mallar emanet olarak onun yanında bırakılırdı. Ali radıyallahu anh bunları dağıtıyordu. Güvenilen ama yaşadığı beldeden çıkmak zorunda bırakılan Allah Resulü, böylece üzerine düşen son vefakarlığı da yerine getiriyordu. Ebu Bekir'in yanında çalışan ve hayvanlarını güden Amr bin Füheyre, davarlarını izler üzerinde gezdirerek izleri kaybetmişti. Artık müşriklerin estirdiği fırtınanın dinmesi bekleniyordu. Burada dikkat edilmesi, ibret alınması ve asla unutulmaması gereken bazı fedakarlıkları yad etmek istiyoruz. Yukarıda adı geçen Amr radıyallahu an izleri kapatmaya çırpındığı gibi geceleri birkaç sütlü hayvanı tepeye yaklaştırarak bu canından aziz yolcuların süt ihtiyacını temin ediyordu. Ebu Bekir'in oğlu Abdullah, küçük yaşına rağmen kimsenin dikkatini çekmeden Mekke'de dolaşıyor, her toplantıyı, her konuşmayı takip ediyor, hangi tarafla ekipler çıkarıldı, hangi güzergahlarda kimler arama yapıyor, neler düşünüyorlar, bütün bu bilgileri topluyor, gecenin karanlığından istifade ederek Mekke ile Sevr arasındaki yamaçları, tepeleri aşıp dağa tırmanıyor, topladığı bilgileri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme aktarıyordu. Ebu Bekir'in kızı Ayşe validemizin ablası, Zübeyir'in hanımı olan Esma yiyecek taşıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve babası Ebu Bekir o gece aceleyle Mekke'den ayrılmışlardı. Esma onlara yol azı hazırlıyor, kardeşi Ayşe de ona yardım ediyordu. Azıkları hazırlamış, torbalara, bohçalara yerleştirilmişti. Yeterli bağ bulamayınca o günün şartlarında oldukça kıymetli olan kuşağını ikiye bölerek birisiyle bohça ve torbaları birbirine tutturmuştu, diğerini de iki gruba ayırdığı torbaları çift taraflı olarak omuzuna atabilmek için kullanmıştı. Bu yüküyle küçük kardeşi Abdullah gibi gecenin karanlığında tepeler, yamaçlar aşıyor, gelip Sevr Dağı'na tırmanıyor ve yiyecekleri babası ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulaştırıyordu. Onun azim ve gayretini kıymetli kuşağına kıydığını gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu Zatün Nitakayn, yani çifte kuşaklı diye lakaplandırıyordu. Bu kuşağın karşılığı cennette çifte kuşakla mükafatlandırılacağını müjdeliyordu. Bu aynı zamanda cennet müjdesiydi. Esma radıyallahu anha çok seviniyor, ömür boyu bu lakapla çağrılmaktan hoşlanıyordu. Alınan bütün tedbirlere rağmen müşriklerden bir ekip iz sürerek Sevr Dağı'na kadar çıkmış, yakaladıkları ipuçlarıyla mağara önüne kadar gelmeyi başarmışlardı. Onların geldiklerini hisseden Ebu Bekir radıyallahu anh telaşlanmıştı. Resulullah'a bir şey olur korkusu taşıyordu. Mağara o kadar büyük değildi. Eğilseler içeriği ve içeridekileri göreceklerdi. Onun tedirginliğini gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ebu Bekir, iki kişinin üçüncüsü Allah olursa onlara bir zarar gelebileceğini zannediyor musun? Üzülme, Allah bizimle beraberdir." buyurarak onu teskin etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem korumuş, mağaranın ağzı örümcek ağıyla kaplanmış, iki yabani güvercin girişe yakın bir yere yuva yapmıştı. Mağaranın ağzını örümcek ağıyla kapalı gören, hemen yanındaki güvercin yuvasına dikkat çeken takipçiler, içeride insan bulunmasına ihtimal vermedikleri için içeriye bakmadan, lüzum bile görmeden yola devam ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir radıyallahu anh bu mağarada 3 gece geçirdiler. Sonuncu gece küçük delikanlı Abdullah yine gelmiş, artık müşriklerin ümitsizliğe kapıldıklarını, takibe çıkanların eli boş ve yorgun döndüklerini, arama hızının kesildiğini haber vermişti. Bunun üzerine Ebu Bekir'in kiraladığı yol rehberi Abdullah bin Ureykıt, dağın eteklerine çağrılmış, beraberinde getirdiği develere binilerek güneyden batıya doğru yönelinmiş ve sahil yakınlarından Medine-i Münevvere'ye doğru yola çıkılmıştı. Artık yeni bir tarih başlıyordu. Bu küçük kafile Mekke'nin güneyinden dolaşarak sahil tarafına geçti. Usfa'nın alt tarafından kuzeye doğru yol aldı. Emeç Vadisi'nin deniz tarafından geçerek yola devam etti ve Kudeyd Vadisi'nde yol almaya başladı. Kureyş, Muhammed'i getirene 100 deve vaat etmişti. Konulan bu mükafat çok kişinin hayalini süslemeye başlamıştı. Süraka bin Mali'nin kabilesi Kudeyd Vadisi'nde oturuyordu. Konulan mükafatı o da kabilesi de duymuşlardı ancak Muhammed'den ve gittiği yönden haber yoktu. Bir anda ortadan kaybolmuş, bir türlü izine de rastlanamıyordu. Devamını Süraka'dan dinliyoruz. Kabilemizin toplantı için kullandığı salondaydım, sohbet ediyorduk. Bizden bir adam çıka geldi, yanımıza gelince heyecanla konuşmaya başladı. Vallahi 3000 ekten oluşan bir kafile gördüm, Muhammed ve arkadaşları olduklarını zannediyorum dedi. Hemen susmasını işaret ettim. Ardından onlar başkaları kaybolan hayvanlarını arıyorlar dedim. Bu sözlerin peşinden biraz daha onlarla oturdum. Kuşkulanmalarını istemiyordum. Daha sonra kalkarak evime girdim. Atımın hazırlanmasını emrettim. Hazırlanmış ve ileride vadinin çukurda gözden ırak bir yere bağlamıştım. Beni bekliyordu. Silahların da odamın arka tarafından çıkarılmasını emretmiştim. Onları da alarak atıma atladım ve Muhammed'in peşine düştüm. Çok istekliydim onu yakalayacak, Kureyş'e teslim edecek, böylece hem meşhur olacak hem de Kureyş'in 100 devesini alacaktım. Ancak çok yetmeden 4 nala sürdüğüm atımın ayakları sürçmüş, birlikte yere kaplanmıştık. Kendi kendime ne oluyor dedim. Toparlandım, tekrar atıma atladım. Yeniden peşine düştüm, hızla yol alırken atım yine sürçtü, yine düştüm. Şaşkınlığım artmıştı, böyle ne oluyor demekten kendimi alamadım. Hırslıydım, takipten vazgeçmeyecektim. Yeniden toparlanarak atıma atladım, peşlerine düştüm, onları gördüm. Ancak atım 3. kez tökezledi ve ben attan 3. kez düştüm. Bu sefer ön ayakları kuma saplanmıştı. Hayvan uğraşarak gömülen ayaklarını kumdan çıkarttı. O kurtulur kurtulmaz ortalığı kum kapladı. Esen rüzgar her tarafı toza bulaştırdı. Garip şeyler oluyordu. Anladım ki onunla aramda perde vardı. Ona ulaşamazdım. O korunuyordu. Peşlerinden bağırmaya başladım. Bakar mısınız, ben Süraka'yım. Vallahi benden zarar gelmeyecek. Benden bir kötülük görmeyeceksiniz dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'e bak bizden ne istiyor buyurdu. Ebu Bekir yaklaşarak ne istediğimi sordu. Elime bir yazı verin, günü gelince onu size gösterip kendimi tanıtayım dedim. Resulullah'ın emriyle Süraka'ya istediği yazıyı Amr bin Füheyr'e verdi. Süraka yazıyı Sadan'a yerleştirdi. Geri dönmeye hazırlanıyordu ki Allah Resulü'nün şu cümlelerini duydu. Ya Süraka, bir gün gelir Kisra'nın bileklerini giyersen ne dersin? O gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem küçücük bir kafileyle Medine'ye doğru sahralardan yol alıyordu. Kendi öz yurdundan çıkarılmış hicret ediyordu. Mekkeli müminlerin durumu da öyleydi. Zulme direnecek maddi güçleri, askeri kuruluş ve nizamları yoktu. Ona yokluklar dünyasından, cihanın 2 dev imparatorluğundan birinin başında bulunan insanın bilekliklerini müjdeliyor, vaat ediyordu. Akıllara sığmayacak bir müjdeydi bu. Hayali bile zordu. Zaten Süraka da o gün bu müjdeden çok şey anlamamıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yol azığı, malzeme vermek istedi, kabul etmedi. Sadece takip edilmemizi önlemeye çalış buyurdu. Süraka'nın gönlünde o güne kadar hiç hissetmediği duygular canlanmıştı. Ne yapacağını bilmez bir durumdaydı. yol alan bu küçük kafilenin yol alışını seyretti, sonra gönlü dolu dolu olarak geri döndü ve üzerini düşerini yapmak için çalıştı. Aradan yıllar geçmiş, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Refikul Ala'yı seçip Rabbine kavuşmuştu. Geride iman, aşk ve şevkle dolu, Allah'ın ismi celalini bir adım daha öteye taşıma azmiyle her şeyini fedaya hazır mümin gönüller ve iman nurunun hükmettiği genç bir devlet bırakmıştı. Fetihler birbirini kovalıyor, İslam mücahitleri yeni ufuklarda at koşturuyordu. Süraka da bu mücahitler arasındaydı. Günler Ömer radıyallahu anh'ın halife olduğu günlerdi. Dev Pers İmparatorluğu çökertilmiş, hazineleri parça parça Medine'ye getirilmişti. Kisra'nın tacı, kemeri, bileklikleri de gelmişti. Ömer radıyallahu anh bileklikleri görünce ona doğru ilerledi. Allah Resulü'nün Süraka'ya olan vaadini biliyordu. Gerçekleştirmek kendisine nasip oluyordu. Bileklikleri alarak Süraka'yı yanına çağırdı ve bileklikleri onun koluna taktı. Şüphesiz Süraka o dakikalarda yıllar önceki hicret anını, Allah Resulü ile ilk karşılaşma ve müjde dakikalarını yaşıyordu. Kıblenin tam aksi istikametinde yer alan ana kapıdan bir başka ifadeyle Uhud Dağı'na bakan kuzey merkez kapıdan Mescid-i Nebi'ye girilip hafifçe sol sütunlara doğru dönüldüğünde ilk önümüze gelen iki sütun arasında siyah hatlı üç daire görülecektir. Büyük bir ihtimalle bu dairelerin ortası Bir-ha diye anılan kuyunun bulunduğu yerdir. Çünkü kaynaklardaki yer tarifleri takip edildiğinde tarifler bizi bu noktaya getirmektedir. Asr-ı Saadet'te güzel bir bahçe içinde yer alan bu kuyu Allah Resulü'nün su içtiği, başında oturduğu, ağaçların gölgesinde dinlendiği bir kuyudur. Mescid-i Nebi'ye yakınlığının yanında çevresinde yer alan ve sularıyla beslenen güzel ağaçlar, çiçekler ve suyunun tadıyla gönülleri kendine çeken bir kuyudur. İmam Buhari'nin Enes radıyallahu anh'tan naklettiklerini dinliyoruz. Ebu Talha, Medine'de Ensar'ın en çok hurmalıkları olanıydı. Sahibi olduğu mallar arasında en çok bir ihayı severdi. Bu kuyu Mescid-i Nebi'ye yönelik ve onun yakınlarında yer alan bir kuyuydu. Zaman zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kuyunun bulunduğu bahçeye girer, suyu berrak ve tatlı olan bu kuyudan su içerdi. Sevdiğiniz mallardan infak etmedikçe gerçek bir ve takvaya ulaşamazsınız ayeti kerimesi nazıl olunca Ebu Talha ayağa kalkarak "Ey Allah'ın Resulü, en sevdiğim malım biri'hadır. O Allah için sadakadır. Allah katında hayır ve ahirete zahire olur ümit ediyorum. Nasıl münasip görüyorsanız öyle yapınız." diyerek kuyuyu vakfetmiştir. Onun bu sözlerini duyan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Hey, işte kazançlı mal budur, kazançlı mal budur." buyuruyor, onun davranışından hoşnutluğunu belli ediyor, bahçenin de Ebu Talha'nın akraba ve yakınlarına vakfedilmesini uygun görüyordu. Bu Allah rızasına yönelişin, bir ve takvaya ulaşma arzusunun meyve veren güzel örneklerinden biriydi. Bu bahçeyi ve kuyuyu vakfeden Ebu Talha, daha çok künyesiyle anılan sahabilerdendir. Asıl adı Zeyd bin Sehil'dir. Peygamberimizin anne tarafı olan Neccar kabilesindendir. Ha kuyusunu vakfedişinin yanında başından geçen ve yad edilmesi gereken bir başka olay daha vardır. Üvey oğlu olan ve kendisini çok yakından tanıyan Enes'in anlattığı gibi o Medine'nin en güzel bahçelerine sahipti. Hurma bahçelerinin güzelliği yanında üzüm bağlarının güzelliği de dillere destandı. Ebu Talha gerçekten bahçelerine bakıyor, onlara yemek veriyor, yetiştiriyor, yiyor ve yediriyordu. O cömert, gönüllü, zevk sahibi bir kimseydi. Yine bir gün bahçesinde çalışıyordu. Namaz vakti gelince abdestini aldı, bir ağacın gölgesinde abdest ve gölge serinliğini hissederek namaza durdu. Huşu içinde namaz kılıyordu. Yeşil renklerin daha ağırlıklı olduğu, kırmızı gagalı, kınalı ayaklı bir kuş daldan dala atlayarak güzel sesiyle nameler döktürmeye başladı. Dallar arasında dolaşması, yapraklardan sıyrılması, gerdan kıvırması, kaybolup yeniden ortaya çıkması, namelerle bu hareketleri süslemesi Ebu Talha'yı almış götürmüştü. Kendine geldiğinde kaç rekat kıldığını, kaçıncı rekatta olduğunu bilemiyor, ikinci rekatta mı, üçüncüde mi diye hatırlayamıyordu. Kuşun hayalini silmeye, unutmaya çalışarak namazını yeniden kıldı. Namazı bitirince Allah Resulü'nün yanına vardı. Bahçesini, bahçede başından geçenleri, öten kuşu ve unutulan rekatları anlattıktan sonra "Ey Allah Resulü, şahit ol ki ben bu bahçeyi huzurunda Allah için veriyorum. Allah ve Resulü'nün hoşuna nasıl gidiyorsa öyle yap." Tatlı hatıranın tatlı sonuydu bu. Bu güzel insanın hatıralarına dalıp giderseniz sizi kendine doğru çekip aldığını görürsünüz. Biz de kapıldık. Onu tanımaya, asıl adı Rümeysa olan Ümmü Süleym'e yaptığı evlilik teklifiyle başlıyoruz. Ümmü Süleym, kocası Malik Şam'da bulunduğu bir sırada ölünce dul kalmıştı. O hakikaten güzel, güzelliği kadar da zeka, olgunluk ve ahlak güzelliğine sahip bir kadındı. Ebu Talha gibi Neccar kabilesindendi. Ebu Talha onu elinden kaçırmak istemiyordu. Başkasının teklifi gelmeden, birine bağlanmadan teklifini sunmak arzusundaydı. Başkasına söz vermeden onun teklifi gelirse teklifinin reddedilmeyeceğini düşünüyordu. O güçlü bir erkekti. El üstünde tutulan birisiydi. Oldukça zengindi. Neccar oğullarının en yiğitlerinden, Yesrib'in sayılı okçularındandı. Ümmü Süleym'in evine gitti. Malik'ten olma oğlu Enes Ümmü Süleym'in yanındaydı. Ebu Talha Ümmü Süleym'e geliş gayesini anlattı ve evlilik teklifinde bulundu. Ancak duyduğu cümleler beklemediği cümlelerdi. Olgun, zeki ve Müslüman bir kadından geliyordu. "Evet, ey Talha, senin gibi bir insanın teklifi reddedilmez. Ancak Allah dinine inanmış bir kadın olarak şirk ve dalalette olduğun sürece seninle asla evlenemem." Ebu Talha bu cümlelerin evliliği reddetmek için söylenmiş bahane olduğunu zannetti. Ümmü Süleym'in kendisinden daha zengin, daha iyi konumda olan başka birini bulduğu, onu kendine tercih ettiği kanaatindeydi. "Teklifimi reddetmek için gerçek gerekçe bu değildir," dedi. "O zaman ne?" "Sarı veya beyaz, yani altın ve gümüş." "Altın ve gümüş mü?" "Evet." "İyi dinle Ebu Talha. Hem seni hem de Allah ve Resulünü şahit tutarak söylüyorum. Eğer Müslüman olursan senden hiçbir altın, hiçbir gümüş almadan seninle evlenmeye razı olacağım. İslam'a girişini mehir sayacağım," dedi. Ebu Talha duyduklarıyla sarsılmıştı. Şimdi önündeki yol açık ve net bir şekilde belliydi. Susmuş ve diyeceğini bile bilemiyordu. Bir anda zihni evde duran kaliteli bir ağaçtan yapılmış putuna gitti. Medine'de üst tabaka kişilerde evde özel putlar edinmek adet haline gelmişti. Onda da en kalitelilerinden biri vardı. Putu ne olacaktı? Atalarından gelen inancı bir anda nasıl terk edebilirdi? Rümeysa keskin zekalıydı. Onun dalıp gittiğini sezmiş, demiri tavandayken dövmeyi tercih etmişti. Sözlerine devam etti. "Ebu Talha, hiç düşündün mü? Allah bırakarak taptığım bu put, toprakta büyüyen bir ağaçtan değil midir? Elbette. Farkında mısın? Sen bu ağaç kütüğünün bir bölümüne taparken, başkaları diğer bölümünü yakacak olarak kullandı. Onun ateşiyle ısındı veya üzerinde ekmek pişirdi. Bunu düşünüp düştüğün konumdan hiç utanmadın mı? Ebu Talha çok kötü darbeler alıyordu, sarsılmıştı. Rümeysa, yani Ümmü Süleym ise konuşmaya son noktayı koydu. Ebu Talha, eğer İslam dinine girersen seni eş, İslam'a girişini de mehir kabul ederim. Senden İslam'dan başka hiçbir mehir istemem dedi. Ebu Talha kararını vermişti. Müslüman olmak için kim bana yol gösterecek dedi. Ben göstereceğim. Nasıl? Önce kelime-i şehadet getirecek. Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığını, Muhammed'in Allah Resulü olduğunu söyleyeceksin. Sonra evine giderek putunu kıracak, kaldırıp atacaksın dedi. Ebu Talha'nın gönlü ferahlamıştı. Kalbine yeni bir güneş doğuyordu, hafiflemişti. İçinde sevinç dalgaları dolaşıyordu. Dudaklarından kelime-i şehadet döküldü. Put yok edildi, köşesi kaldırıldı ve Ebu Talha Ümmü Süleym'le evlendi. Müminlerin dilinde darb-ı mesel olmuştu, şöyle deniyordu. Ümmü Süleym'in mehrinden daha kıymetli bir mehir duymadık diyorlardı. Ebu Talha o günden itibaren mümin saflarında yerini almış, bütün gücünü İslam'a hizmet için ortaya koymaya başlamıştı. Tükenmez bir enerjisi, müthiş bir gayreti vardı. O cömert olduğu kadar fedakar ve cesur biriydi. O henüz Allah Resulü Medine'ye gelmeden Müslüman olmuştu. İkinci Akabe biatında hanımı Ümmü Süleym'le birlikte bulunmuş, İslam'la şeref bulmasına vesile olan hanımıyla birlikte Resulullah'a biat etmiş ve seçilen 12 nakipten biri olmuştu. Allah Resulü hicret edince onun yanından ayrılmamış, bütün muharebelerde yanında yer almıştı, ona bakmakla doyamaz, akan gözlerini bir pınarın şırıltılı suları gibi dinler, bir türlü de kanamazdı. Allah Resulü onunla Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı kardeş ilan etmiş, Ebu Talha kardeşliğin en güzel numunelerini faziletlerle yüklü bir kardeşine sunmuştu. Uhud Savaşı'nda o büyük imtihan gününde kardeşiyle birlikte imtihanı en güzel verenlerden biriydi. Allah Resulü'nün yanından kopmamış, kendini ona siper etmişti. Havada ıslık çalan oklarıyla kimseye yaklaşma fırsatı vermemişti. Yorulmak, yılmak bilmiyor, mücadeleden kopmuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğru diyor, yayı gererken onun hedefine ok yayıdan boşanınca da kime isabet edeceğine bakıyordu. Ebu Talha onun kendini hedef gösterecek bir şekilde durmasına razı olmuyor. Anam babam sana feda olsun. Doğrulup onlara hedef gösterme. Sana isabet ettirmeye çalışıyorlar. Göğsüm sana siperdir. Canım sana feda olsun diyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önlerinden geçenleri oklarını Ebu Talha'nın önüne yay. Atışa hazır hale getir buyuruyor. Okları onun atmasını istiyordu. Savaş bitmiş. Mevla Allah Resulü'nü ve hak davayı korumuş, müminler ciddi bir imtihandan geçmişti. O gün yaşananlar hiçbir zaman unutulmadı. Ebu Talha da hatıralardan silinmedi. O sonraki savaşlarında yılmaz yiğidiydi. Allah Resulü onun için ordunun içinde Ebu Talha'nın sesinin bulunması bir birliğin bulunmasından daha hayırlıdır. Bir başka rivayette de 1000 kişiden daha hayırlıdır buyurmuştu. İsterseniz bu güzel aileyi başlarından geçen ailevi bir olayla da yad edelim. Ebu Talha ile Ümmü Süleym'in sevimli bir çocuğu dünyaya geldi. İkisi de bu yavruyu çok seviyor, ona olan sevgilerini gizleyemiyorlardı. Her geçen gün bu küçük yavrunun sevimliliği, cana yakınlığı daha da artıyordu. Onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de çok seviyordu. Onun peygamberimizin başını okşayıp, ''Ey Ümeyr, ne yapıyorsun Nuayr?'' diyerek takıldığı çocuk olduğu nakledilir. Allah Resulü bu şekilde ona kafeste beslediği ve arkadaş edindiği kuşunun hatırını sormakta, böylece gönlünü almaktadır. Bir gün bu sevimli yavru hasta olup yatağa düştü. Günlerce ateşler içerisinde yattı. Bütün aile üzüntü içindeydi. Günlerde bahçelerin bakıma ihtiyaç duyduğu günlerdi. çaresizlik içinde kıvranan ve yavrusunu tedavi yolları arayan Ebu Talha zaman zaman bahçelerine gidip bir taraftan da ağaçlarıyla uğraşıyordu. Bahçeden yorgun argın döndüğü bir günün akşamı hanımı Ümmü Süleym kendisini karşılamış, önüne yemeğini hazırlamıştı. Yemek yerken çocuğun nasıl olduğunu sordu. Ümmü Süleym radıyallahu anha, "Önceki haline göre daha sakin, artık rahatladı," dedi. Ebu Talha sevinmişti. İçindeki sıkıntı da rahatlamıştı. Yatakta sessiz yatan yavruyu rahatsız etmedi. Yorgundu, uzandı. Günler süren üzüntü ve sıkıntı sebebiyle hanımıyla beraber olmamıştı. O gece beraber olmak istedi. Ümmü Süleym kocasını kırmadı. Üstelik hazırlanarak ve güzel kokular sürünerek yanına gitti. Ebu Talha o gece rahat uyumuş, sıkıntısını üzerinden atmıştı. Ancak ertesi sabah acı gerçeği öğrendi. Yavru vefat etmişti. Ümmü Süleym o gece yorgun ve uykusuz bir haldeyken onu üzmek istememişti. Acısını bağrına basarak ona belli etmemişti. Sabah olunca Allah katında sevabını umuyorum diyerek haber vermişti. Ebu Talha durumu öğrenince ne yapacağını ve ne diyeceğini şaşırdı. Hiçbir şey söylemeden Resulullah'ın yanına vardı. Allah Resulü, "Allah bu gecenizi mübarek eylesin," buyurarak her ikisine de dua etti. O gecenin meyvesi olarak Abdullah dünyaya geldi. Çok hayırlı bir oğul oldu. Ebu Talha ve Ümmü Süleym'in Abdullah'dan 10 torunları oldu. 10 torunun her biri ayrı güzellikte, ilim ehli, kurra ve hak yolun samimi yolcularıydı. Tabiinin en meşhur ailelerinden İshak radıyallahu anh, bu 10 oğuldan biriydi. O, İshak bin Abdullah bin Ebi Talha şeklinde dedesinin ismiyle birlikte anılıyordu. Medine'nin en güzel bahçelerinin sahibi olan bu aziz sahabi, şimdi vatandan, akraba ve dostlardan, hayatının büyük bir bölümünü paylaştığı Rümeysa'dan uzakta, meçhul bir adada yatıyor. Hem ona, hem mümin gönüllere, hem de Rabbinin rızasına yakın haşr gününü bekliyor. Hepsine selam olsun. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında 4 kişi Kur'an-ı Kerim'i bütünüyle topluyordu. Bunların hepsi de Ensardandı. Muaz bin Cebel, Ubeyd bin Kab, Zeyd bin Sabit ve Ebu Zeyd. Muaz bin Cebel, bütün ayet-i kerimeleri zapta geçiren, titizlikle hem hayatında hem de yazılı olarak koruyanlardandı. Keskin zekası ve öğretme kabiliyeti herkesçe biliniyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadis-i şerifte de şöyle buyuruyor. Kur'an'ı 4 kişiden öğreniniz. Abdullah bin Mesud, Ebu Huzeyfe'nin azatlısı Salim, Ubeyb bin Ka'b ve Muaz bin Cebel. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine Muaz bin Cebel için şöyle buyurmuştur. Ümmetimin helal ve haram konusunda en iyi bilgi sahibi olanı Muaz bin Cebel'dir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu nitelikle zikrettiği aziz sahabiyi biraz daha yakından tanıyalım. Muaz radıyallahu anh, sahabilerin en tanınanlarından en sevilenlerindendir. Hazreçlidir, uzunca boylu, çok güzel simalı, kıvırcık saçlı, iri sürmeli gözlü, parlak dişli, güler yüzlü, tatlı sözlü bir gençti. Ka'b bin Malik onun için çok güzel bir gençti. Sıcakkanlı, herkesin yakınlık duyduğu, insanlara karşı hoş tavırlı biriydi. Kabilesinin en hayırlı gençlerindendi, buyurmuştur. Vakidi de o erkeklerin en güzellerindendi diye Mevla'nın ona verdiği güzelliğe dikkat çekmiştir. Muaz bin Cebel radıyallahu anh, gençliğinin taze baharındayken Musab bin Ümer'in davetiyle ikinci Akabe biatında yer almış, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle musafahalaşma şerefine ulaşmış, Akabe'de ona biat etmişti. Medine'ye dönünce gençliğinin de verdiği ataklıkla, akranı olan gençlerle Medine'de bulunan putları kırmak için küçük bir ekip kurmuştu. Putların yer aldığı köşeleri tespit ediyorlar, uygun bir zamanda içeriye sızarak onları alıp ya parçalıyorlar ya da kör bir kuyuya veya vadilerin birine fırlatıp atıyorlardı. Bu genç gönüller genellikle o evden bir genci de saflarına kazanırlar, evdeki putları köşelerinden ona söktürür, sonra götürerek yapacaklarını yaparlardı. Sonraki yıllarda onların yaptıkları tebessümle karışık tatlı hatıralar olarak anlatılırdı. Seleme oğulları eşrafından Medine'nin ileriye gelenlerinden Amr bin Camuh, gençliğin ilk basamaklarında olan bu delikanlıların gayretlerinin bir neticesi olarak putunu bir kuyunun içinde bir köpek leşiyle bırakırmış olarak bulmuş ve böylece İslam'a yönelmiştir. Putunu evden alanlar arasında kendi oğlu olan Muaz da vardı. Muaz bin Cebel'le aynı adı taşıyan bu delikanlı, İslam'ın gerçek fedailerinden biriydi. Amr bin Camuh, İslam'la şeref bulduktan sonra büyük hizmetleri olmuş, bütün kalbiyle Hakk'a bağlanmış ve Uhud'da şehit düşmüştü. Onu Uhud'da cihat meydanında tek ayağı üzerinde sekerek dövüşürken görenler unutamıyorlardı. Muaz radıyallahu anh ve arkadaş grubunun bu put temizleme gayretleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hicret ederek Medine'ye gelinceye kadar devam etmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye gelince bir gölge gibi onun peşinden ayrılmaz oldu. Allah kelamını Allah Resulünden öğreniyor, şer'i bilgilerin, hükümlerin bütün inceliklerini alimler alimi, kainatın efendisi, iki cihan güneşinden talim ediyordu. Bu gayretlerin ve ısrarın neticesi olarak en iyi Kur'an bilenlerden ve en iyi fıkıh bilgisine sahip olanlardan oldu. Genç yaşında gösterdiği müthiş gayreti, keskin zekası, güzel ahlakı, güzel konuşması, engin cömertliğiyle gönülleri fethediyordu. Onunla ilgili övgü cümleleri alt arta sıralanırsa epey bir yekün tutacağını zannediyorum. İsterseniz onun hayırla yad etmek için birkaç örnek zikredelim. Önce Hazreti Ömer'e kulak verelim. O, kadınlar Muaz gibisini doğurmaktan acizdir. Muaz olmasa Ömer helak olurdu, buyurmuştur. Ömer radıyallahu anh onunla istişare eder, onun bilgi ve zekasından istifade eder ve onu gerçekten takdir ederdi. Değişik bir ağızdan dinleyelim. Anlatan Yezid bin Kutayb. Humus'ta camiye girdim. İçeride kıvırcık saçlı bir genç vardı. İnsanlar çevresinde toplanmışlardı. Konuştukça sanki ağzından nur çıkıyor, inciler dökülüyordu. Kim bu diye sordum. Muaz bin Cebel'dir dediler. Yemen asıllı Ebu Müslim el-Havlani de şöyle anlatmıştır. Şam camine geldim. İçeride bir ilim halkası kurulmuştu. Genellikle bu halkada Allah Resulü'nün ileri yaşlardaki sahabileri vardı. İlmi müzakerelerde bulunuyorlardı. İçlerinde kara kaşlı, sürmeli gözlü, dişleri son derece parlak ve berrak olan bir genç vardı. Halkada bulunan sahabiler bir konuda görüş ayrılığına düştükçe ona soruyorlar, çözümü o getiriyor, son sözü o söylüyordu. Yanımda oturana sordum, bu kimdir dedim, Muaz bin Cebel'dir dedi. O Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bütün gazvelerde vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicretten sonra onu sahabenin en alimlerinden, fıkıh ilminde hayranlık celbedecek derecede derin bilgi ve mevhibe sahibi Abdullah bin Mesud'la kardeş ilan etmişti. İlim irfan yüklü kardeşe, ilim irfan yüklü kardeş. Bu kardeşlikte alimlerin görüş birliği vardır. Ancak kaynaklarda onun Cafer Hazretleri ile de kardeş ilan edildiği yer almaktadır. Bilindiği gibi Cafer radıyallahu anh, Habeşistan'dan Hayber'in fethi tamamlandığı sırada gelmişti. Bu kardeşlik ancak Hayber'in fethinden sonra olabilir. Bu yıllarda gelen ganimetler ve genişleyen imkanlarla muhacirlerin çoğu muhtaç durumdan kurtulmuştu. Dolayısıyla Cafer radıyallahu anh'la kardeşliği ikinci bir kardeşlik olabilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yemen'in İslam'a teslimiyetinden sonra onu Yemen'e, Yemen'in en güzel bölgesinden biri olan Cennet bölgesine gönderdi. Onlara Kur'an okutacak, İslam'ı öğretecek, İslam'ın hükümlerini uygulayacaktı. Orada hakimlik görevini üstlenecek, aralarında çıkan problemleri İslami hükümlere göre çözecek, insanların İslam huzuruyla yaşamasını temin edecekti. Yine emrindeki görevlilerle zekatları toplayacak, verilmesi gereken yerlere dağıtacaktı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu Yemen'e gönderirken Yemenlilere yazdığı mektupta size ashabımın en hayırlılarından birini gönderiyorum buyuruyordu. Bu Muaz radıyallahu anh için en güzel tezkiyeydi. Muaz Hazretlerinin Yemen'e gönderilişi ibretlerle doludur. Herkesin sevdiği bu güler yüzlü, yumuşak huylu, içten ve sevimli, candan delikanlı, hiç de tutumlu değildi. Elinde ne var ne yok çevresindekilere verir, kendisinden bir şey isteyeni asla boş çevirmezdi. Aziz kardeşi Abdullah bin Mesud, onun için Muaz'ı İbrahim aleyhisselama Halilurrahman'a benzetirdik der. Durum böyle olunca da elinde bir şey tutamaz, sık sık borçlanırdı. İslam hukukunda iflas hükümlerini okuyan biri mutlaka onun adıyla karşılaşacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yemen'e gitmeden önce onun iflasını ilan etmiş, mallarını satarak elde edilen parayı alacaklılarına alacakları oranında dağıtmıştı. İflas eden biri için hukuken yapılacak buydu. Bu yolculukla ilgili yine kaynaklarımızda sık sık karşılaştığımız karşılıklı bir konuşma vardır. Konuşma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Muaz bin Cebel arasında geçmiştir. Ey Muaz, neyle hükmedeceksin? Allah'ın kitabında olanla. Allah'ın kitabında bulamazsan, Resulullah'ın sünnetinde olanla. Onda da bulamazsan, içtihat eder, İslam'a en uygun bulduğumla hükmederim, çaresiz kalmam demişti. Böylece Allah ve Resulünün hükmüne en uygun olanı bulmaya, Allah ve Resulünün rızasını gözeterek onların rızasına en uygun hükmü vermeye çalışacağını, bir mümin olarak çaresizlik emaresi göstermeyeceğini söylüyordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah'ın elçisini Resulullah'ın sevdiği konuda muvaffak kılan Rabb'ıma hamd ederim buyurmuştu. Yemen'e gidecek ekip hazırlanmıştı. Ekip Muaz'ın emirliğinde Medine'den ayrılmaya başlamıştı. Allah Resulü de bu hidayet ve irşat kervanıyla birlikte yürüyordu. Yürüdü, yürüdü. Sanki Muaz'la birlikte bulunma süresini uzatmak istiyordu. Tahmin edilebilecek mesafelerden daha çok yürüdü. Sonra Muaz'a son tavsiyelerde bulundu. Ancak bu tavsiyelerde değişik işaretler vardı. Ey Muaz! Olabilir ki bu yıldan sonra bir daha beni göremezsin. Belki mescidime, kabrime uğrarsın. Zaten Resulullah'tan ayrılma duygusuyla içi dolu olan Muaz bunları duyunca gözyaşlarını tutamadı. O ağlıyordu, diğer müminler de ağlıyordu. Sonra kafile uzaklaştı, uzaklaştı ve ufukta kayboldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözleri elbette ayrılık sırasında uğurlama sözlerinden değildi. Bu saatten sonra Muaz'ın o güzel gözleri bir daha kainatın efendisini göremedi. Resulullah'ın vefatından sonra halife onun sadık dostu Ebu Bekir radıyallahu anh olmuştu. Muaz radıyallahu anh onun da arzusuyla Yemen'deki görevine devam etti. Daha sonra Medine'ye döndü. Yıllar sonra Medine'ye dönen ve Allah Resulü'nün kabri başına gelen Muaz elbette ki gözyaşlarına hakim olamayacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisini uğurlarken söylediği son sözleri asla unutmayacaktı. Hazreti Ömer radıyallahu anh hilafet devrinde Muaz'ı Kilaboğullarına gönderdi. Devlet hazinesinden ödenmesi gereken paraları ödeyecek, verilmesi gereken malları verecek, zenginlerden alınan zekatlar fakirlere, muhtaçlara dağıtılacaktı. Muaz, üzerine aldığı görevi en güzel şekilde yapıyordu. Gönüller fethederek tatlı hatıralarla geri dönüyordu. Geri döndüğünde dünya malı olarak sadece omuzuna attığı şalı vardı. Bu şal zaten giderken de vardı. Onu boynunu tozlardan ve güneşten korumak için kullanırdı. Hanımı dayanamadı ve sordu. Böyle bir vazife üstlenenler, görevi tamamlayıp dönenler belli bir ücret alır. Evlerine de hediye getirirler. Hediye nerededir diye sorunca Muaz şu cevabı verdi. Benimle birlikte çok uyanık bir murakip vardı. Her verdiğimi, aldığımı hesap ediyordu. Hanımı kızdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her şeyde sana güvenir. Ebu Bekir de öyle. Ömer geldi, seninle birlikte murakip mi gönderiyor? Her yaptığını takip mi ettiriyor? Söz Hazreti Ömer'in hanımına, ondan da Hazreti Ömer'e ulaştı. Hazreti Ömer hem kırılmış hem de kızmıştı. Muaz'dan böyle bir şey beklemiyordu. Çağırıp sordu. Ben mi seninle murakip gönderiyorum? Ben mi bütün yaptıklarını takip ettiriyorum dedi. Ancak Muaz'dan duyduğu kelimeler bütün öfkesini, kırgınlığını alıp götürmüştü. Ey müminlerin emiri! Hanıma özür olarak öne sürebilecek ancak bunu bulabildim dedi. Hazreti Ömer onun bu sözleriyle neyi kastettiğini anlamıştı. Muaz kendisi için hiçbir şey almadan dönmüştü. Eve dönünce beklenti içinde olan hanımının sorusu, Muaz'ın cevabı gözünde canlandı. Öfkeli Ömer gülmeye başladı. Sonra Muaz'a uygun bir şeyler vererek git bununla gönlünü al dedi. Daha sonraki günlerde Ömer radıyallahu anh onu daha uzunca bir göreve Filistin'e gönderdi. İlim, irfan kaynağı olarak Yemen'de olduğu gibi bu yeni fethedilen diyarda Kur'an öğretmek, Allah'ın hükümlerini öğretmek ve yaşatmak için. Filistin'e gitti. Şam Fatihi güzel insan Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın yanına vardı. Artık bu yeni diyarda yaşıyor, nasıl Müslümanca yaşanacağını öğretiyor, irşat ediyor, eğitiyor, güzel konuşmalarla gönülleri fethediyordu. Onu dinleyenlerin anlattığı gibi ağzından nur, hidayet pınarı çıkıyordu. Ebu Ubeyde radıyallahu anh, bölgeyi kasıp kavurmaya başlayan vebaya yakalanıp hayata göz yumarken komutayı ona devrediyordu. Ancak bu aziz sahabi de aynı yılın ikinci vebaya yakalanıp yatağa düşmüştü. Dünyadan ayrılık saati yaklaşınca kıbleye yöneldi, dudaklarından şu beyitler döküldü. Merhaba, ölüme merhaba. Uzunca bir ayrılıktan sonra gelip kapımızı çalan ziyaretçiye merhaba. Şevkle gelen sevgiliye merhaba. Sonra gözlerini semaya kaldırarak duaya başladı. "Allah'ım, sen benim dünya sevgim olmadığını, ağaçlar dikip bahçeler edinerek, arklar kazıp sular akıtarak dünyada kalma süresini uzatma arzusunda olmadığımı biliyorsun. İlmi olan susuzluğu, akan saatleri değerlendirmek, zikir halkalarında ilim ehliyle diz dize olabilmek için dünyada yaşadığımı da biliyorsun. Allah'ım, canımı mümin bir canın en iyi kabul ediliş şekliyle kabul et. Canımı böyle teslim al," dedi. Sonra vatandan, aileden, akrabadan uzakta din-i mübini öğretmek, tebliğ etmek için gittiği diyarda ruhunu teslim etti. Henüz yaşı gençti. O, bu kısa ömre çok büyük hizmetler sığdırmıştı. Herkesi hayran bırakan bir ilim rütbesine de sahip olmuştu.